Ana, daha pek çocuk o, yavrucuğum, diyerek titrek sesle mırıldandı. 14 yaşında daha, aklı fikri oyunda. Delikanlıysa, ben 14 yaşındayken çocuk muydum, dedi. Ben 14 yaşındayken hasat vakti oyun oynar mıydım? Sen hiç beni yüzükle, urbayla, şununla bununla kandırdın mı iş işleyeyim diye? Bana ne aldınsa kendi alnımın teriyle kazanmadın mı? O zaman ana münasebetsiz küçük oğlanın ağabeyine nispet yapmış olduğunu anladı. Kendi suçunu görüp ne diyeceğini bilmeyerek dili tutulmuş gibi oğluna baktı kaldı. Oğlan da içine birikmiş olan bütün kini boşanarak sözlerine devam etti. Öyle ya, bütün para senin elinde. Kazandığımı getirip sana veriyorum. Kendime metelik bile ayırmıyorum. Başka adamlar gibi ne çubuk tüttürdüğüm var, ne bir tas şarap içtiğim, ne de kendime hakkım olan bir şey aldığım. Sen de tutmuş ona benim ömrümde görmediğim şeyleri söz veriyorsun. Hem de niçin? Zaten yapması gereken işleri yapması için. Yiyip içtiğinin, sırtına giydiğinin karşılığını bile çıkarmıyor o. Ana yavaş, çekingen bir sesle, ''Ben ona yüzükler, urbalar filan söz vermiş değilim ki.'' diye cevap verdi. Başka zaman kendine karşı o kadar sessiz ve ciddi duran oğlunun bu kızgın halinden yarı korkmuştu. Onun aynı delikanlı olduğuna inanmayacağı geliyordu. Delikanlı son derece acı, hınçlı bir sesle ''Bal gibi söz vermişsin işte.'' diye bağırdı. ''Eğer yüzükler, urbalar söz vermediysen demek ki daha büyük bir söz vermişsin. Ürün satılıp vergiler verildikten sonra canının en çok istediği şeyleri alacağım demişsin. Söz vermişsin. Öyle.'' dedi. Ana bu dürüst, iyi evladının karşısında utançtan yerin dibine geçerek ''Ben birkaç metelik küçük bir şey demek istediydim.'' diye cevap verdi. Sonra yine cesaretini toplayarak ''Ne de olsa bu oğlan hala onun oğlu değil miydi?'' ekledi. ''Eğer küçük bir oyuncak filan alırım dediysem, onu senin hırsından kurtarmak için dedim elbet. Ne yaparsa kızıyorsun. Kızgın bakışlarınla, sözlerinle eziyorsun onu. Sonra da dayaklarınla.'' Delikanlıysa daha fazla bir şey söylemedi. Yine işe sarıldı, içine bir ifrit girmiş de onu dürtüklermiş gibi çalışmaya koyuldu. Öylesine çabuk ve sıkı. Ana durmuş ona bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. İçinden küçüğe karşı pek hoyrat davranıyor diye düşünmekle birlikte kendisinin de haksız ve hatalı olduğunu seziyordu. Birden büyük oğlunun neredeyse ağlamaklı olduğunu, ağlamamak için dişlerini nasıl sıktığını fark etti. Her zaman öylesine serin kanlı, kendi halinde durgun duran bu oğlanın da şimdiye kadar hiç fark etmemiş olduğu bu içlilik işaretini görünce kalbi yumuşayıverdi. Zaten çocuklarının hangisini incitse sonra böyle yüreği yufkalanıveriyordu. Belli etmese bile. Şimdi de büyük oğluna her zamankinden fazla bir yakınlık duyarak inler gibi ''Oğul, hata işledim biliyorum.'' dedi. ''Sana layıkıyla bakamadım son zamanlarda. Senin büyüyüp adam olduğunu bile fark edemedim. Ama adam oldun sen gayri. Görüyorum ben bunu. Bundan böyle evimizin erkeği sensin. Parayı eline sen alacaksın. Eskiden beri işin en çoğunu zaten sen yaptın. Şimdi hakkın da yaptığın işe denk olacak. Evet, erkek olduğunu sonunda fark ettim. Çoktandır yapmam gerekirken ihmal ettiğim bir şey var. Onu derhal yapacağım gayri. Doğru gidip bir kız bulacağım, evlendireceğim seni. Sırayı sana, senin alacağın kıza bırakacağım. Şimdiye dek farkında değildim ama şimdi görüyorum.'' Böylece özür diledi oğlundan. Oğlan onun anlayamadığı bir şey mırıldanarak arkasını döndü, kendini yine işine verdi. Ama kendi kusurlarını böyle ortaya vurmak ananın içini rahatlatmıştı. Utancını örtmek için yüksek sesle bir şeyler söyleyerek eve döndü. Eve döndüğü zaman biraz önceki bütün yorgunluğunu unutarak bir şeyler yapmaya başladı. Kızı "Ne olmuş be ana?" diye sorduğu zaman hemen "Öyle önemli bir şey yapmamış ya da ağabeyin öyle diyor ama erkek kardeşlerin kavga etmeyeni yoktur ki." Koştu hemen fazlalıklardan birkaç turp koparık dildi. Üzerlerine sirke, susam ve soya yağı dökerek büyük oğlunun sevdiği gibi bir salata hazırdı. Bir yandan da biraz önce söylediklerini düşünüyor, oğlunun gerçekten evlenmesi gerektiğini anlıyordu. Ona yetişkin bir erkeğe güvenircesine bel bağlamış ama yine de erkek yerine koymamış olduğu için kendi kendini kınıyordu. Söz vermiş olduklarının hepsini yerine getirmeye bütün bütün karar verdi. Büyük oğlan sonunda eve döndüğü vakit saat her zamankinden geç ve ortalık karanlıktı. Ana onun yüzünü ancak masanın üstündeki mumun ışığına yaklaşınca görebildi. Oğlunu fark ettirmeden süzdü, kendini toparlamış olduğunu gördü ve kendi tutumunu değiştirmekle onun öfkesini geçirmiş olduğuna sevindi. Küçük oğlansa karnının açlığından pek uzaklara gidemediği halde ağabeyinin korkusundan içeri girmeye cüret edemeyerek sokaklarda bekliyordu. Ana şimdi büyük oğlunun üzerindeki serin kanlılığı görünce kapıya giderek "Gel içeri oğlanım." diye küçüğünü çağırdı. Çocuk içeri girdi. Gözleri ağabeyindeydi ama o öfkesi şimdilik geçmiş olduğu için oralı bile olmadı. Anaları da iyi bir karar vermiş olduğunu bilmenin rahatlığı içinde sözlerini yerine getirmek için harekete geçti. Ne zaman başı sıkışsa emmi oğluna, yengeye koşardı. Şimdi de onlara başvurdu. Kendinin bildiği gelinlik kız yoktu. Herkes birbirine akraba olup aynı soyadı taşıdıkları için köyceğizden kız almak olmazdı. Kasabadan da kimseyi sanmıyordu çünkü. Bildikleri sattığı bir avuç zahireyi alan küçük dükkanlardan ibaretti. Ana yengeyi görmeye akşamleyin gitti. Güz yaklaşmış olmakla birlikte havalar henüz ılıktı. Yenge çocuğunu emzirirken oturup çene çaldılar. Sonunda ana da isteğinin ne olduğunu ortaya döktü. Kadın kardeşim, doğup büyüdüğün köyde bildiğin gelinlik bir kız var mı? Şöyle sana benzer bir kız istiyorum. Güzel huylu, doğurgan, tarla işine gelir bir kadın. Evin işlerini ben daha yıllarca çekip çeviririm kendim. Onun için alacağımız kız ev işlerinde pek becerikli olmasa da gam yemem. İyi yürekli yenge bu sözleri duyunca koca bir kahkaha salıverdi ve kocasından yana baktı. Bakalım ona sormalı. Benim gibi kadını baş belası mı sayar yoksa baş tacı mı? Erkeği ise dişlerinin arasındaki bir pirinç çöpünü çiğneyerek onları dinlemekteydi. O ağır konuşması ve düşünceli haliyle iyidir diye mırıldandı. Çok iyidir. Onun bu şekerrenk ifadesi yengeyi yeni baştan güldürdü. Eh bir gidip bakayım istersen bacı. O köyde 200 kadar ev vardır. Pazar da kurulur. Bunca kişinin arasından bir gelinlik kız bulunur elbet. Böylece konuşmalarını sürdürdüler. Pek fazla masraf etmeye vakitleri olmadığını ana açıkça söyledi. Her bakımdan kusursuz olan bir kız alamayız. Bunu pek iyi biliyorum. Yoksuluz çünkü. Toprağımız çok değil. Kendi sahip olduğumuzdan fazla kirayla toprak tutmak zorundayız. Bu kez erkek lafa karıştı. Az buz bir toprağınız var ya, sen ona bak. Bugünlerde bu da bir şeydir. Çoğu kimsenin bir dönümü bile yok. Ben kendi kızlarımı parası bol, toprağı bol birine vermektense biraz toprağı olan birine veririm, daha iyi. Ama parası kıtmış, zararı yok. İyi bir adam, iyi bir tarla, ben kendi kızlarım için bundan başka bir şey aramam. Karısı, iyi öyleyse babalık, izin verirsen birkaç günlüğüne bizim köye gidip bir bakayım, dedi. Emmi oğlu da her zamanki gibi kısaca cevap verdi. İzin veririm elbet. Kızlar büyüdü. Arada bir seni aratmazlar. Çok geçmeden yenge temiz giysiler giydi. Baba evine göstermek için en son bebeciğiyle küçüklerin arasından daha bir iki çocuk seçti. Küçüklere baksınlar diye de büyük çocuklarından bir iki tanesini aldı. Dört tekerlekli bir el arabası kiralayarak hepsini içine doldurdu. Öküzlerle döven dövüldüğü için kocasına şu günlerde gereği olmayan kurşuni sıpaya da kendi bindi. Böylece yola çıktılar ve üç günden fazla kaldılar. Köye döndüklerini duyan ana hemen karşıya koştu. Yenge görmüş olduğu bütün kızları anlata anlata bitiremiyordu. O köy gelinlik kız dolu vallahi. Bazı köylerde doğan çocuk kız olursa öldürürler ama bizim böyle bir töremiz yoktur. Bir ananın kaç kızı olursa olsun hepsini sağ bırakırız. Onun için köy kız dolu. Kendi bildiğim belki bir düzine kız gördüğüm kadın kardeş. Hepsi de maşallah yetişmiş, etli, canlı, rengi, huyu yerinde kızlar. Kendi oğullarımın hangisine beğensem alırdım. Ama bize bir düzine değil, bir tek kız gerek. Onun için gözlerimi kısıp hepsini bir iyi gözden geçirdikten sonra 3 tanesini seçtim. Sonra bu 3 taneyi de eledim. Baktım ki biri durmadan öksürür, burnu akar. Ötekinin gözleri biraz hastaya benzer. Üçüncüsü ise iyisi gibi geldi. İnsan olsun pek akıllı, fikirli bir kız. Her yaptığını, her dediğini önceden iyice tartıyor. Sonra köyün içinde en eline çabuk dikiş dikenin de o olduğunu söylüyorlar. Kendi giysileriyle bütün ev halkının giydiklerini yapmakla kalmaz, başkalarına da dikiş dikip az çok para kazanırmış. Belki senin oğluna göre az buçuk yaşlı dersin. Bir kere nişanlanmış da nişanlısı ölüvermiş. Yoksa şimdiye dek evlenmiş olacakmış. Ama bence bu da pek kötü sayılmaz. Çünkü babası kızı gelin etmeye can attığı için pek fazla ağırlık istemeyeceğe benzer. Sonra pek ötekiler kadar güzel de değil. Fazla dikiş dikmekten rengi uçmuş az buçuk. Ama gözleri temiz ya, sen ona bak. Ana hemen, hastalıklı göz çekecek sabrım kalmadı gayri. Hem evin içinde severek dikiş dikecek birine çok ihtiyacımız var. Çünkü inan olsun benim gözlerim de eski keskinliğini kaybetti, diye cevap verdi. Kuzum, bacı, şu işi bir kes, bitir artık. Eğer bu kız benim oğlandan 5 yaştan fazla büyük değilse benim başımın üstünde yeri var. Böylece iki gencin dünyaya gelmiş oldukları yılların aylarıyla günleri kasabadaki bir yıldız falcısının kitabına göre karşılaştırıldı ve uygun bulundu. Delikanlı at burcunda oğul doğmuş, genç kızsa kedi. Atla kedi de birbirlerini yemediklerine göre böyle bir evliliğin geçimli olacağına inanılırdı. İki gencin kısmetlerinin bir olduğuna karar verildi ve sıra gereken armağanların verilmesine geldi. Yerdeki küçük gizli gömüsünden ana gümüş ve bakır paralar çıkarıp iyi pamuklu kumaşlar aldı. Genç kıza kendi eliyle 2 giysi dikti. O civarda gelenek olduğu üzere kumaşları biçmek için de kaderli bir kadın çağırmak gerekti. Şöyle erkekli, oğullu bir kadın kişi. Köyceğiz'de ise yengeden daha kaderli kadın kim vardı? Ana o güzelim kumaşları yengeye götürerek, "Bas elini şuraya kardeşciğizim," dedi. "Bas ki senin kısmetinin gürlüğü benim oğlumun karısına da geçsin." Böylece yenge kumaşlara elini bastı. Kumaşları biçti. Karın kısımlarını ise gelin bunları gebe kaldığı vakitte giyebilsin. Bir kenara atılıp yazık olmasın diye geniş geniş bolca biçti. Çıkardığı paranın bir kısmıyla da ana al renkli bir gelin koltuğu, boncuklu bir gelin tacı, yalancı inciden küpeler, kısacası düğün için gereken ne varsa hepsini aldı. O taraflarda her gelinin giymesi şart olan al pantolonu da elbet ihmal etmedi. Böylece düğün günü kararlaştırıldı. Gitgide yaklaştı, en sonunda geldi çattı. O yılın kış mevsiminde duru, soğuk bir gün. Ne garip bir gündü bugün ana için. Yıllarca hem hanımlık hem beylik ettiği eve şimdi yeni genç bir kadın buyur edecekti. En iyi giysilerini giyip kapı önüne çıktı. Kırmızı gelin koltuğunun içindeki gelin yüküyle yaklaştığını gördüğün zaman anaya öyle geldi ki daha dün kendisi bu aynı koltuğa oturmuş olarak bu eve gelin gelmişti. Şimdi kendisinin durduğu yerde kaynanası, şimdi oğlunun durduğu yerde de kendi kocası durmaktaydı. Ana son zamanlarda erkeğini pek az düşünür olmuştu. Erkek onun gözünde gerçekten ölmüştü gayri. Ne var ki orada gelinini beklerken ananın içini erkeğine karşı öyle tuhaf bir özlem bürüdü ki. Ten isteği değildi bu. Yok, o sayfa kapanmıştı artık. Başka türlü bir özlemdi bu. Yaşının başının yakışı olan bir bütünlüğü, bir tamamlığı istiyordu. Çünkü içinde bir yapayalnızlık vardı şu an. Oğluna yepyeni bir gözle bakıyordu. Genç adam yalnızca onun oğlu olmaktan çıkıyordu şu an. aynı zamanda bir kadının kocası oluyordu. Damat sırtındaki anasının yapmış olduğu yeni siyah urbasını, her zamanki çıplak ayaklarındaki pabuçları yadırgamış gibi rahatsız, dimdik, başını önüne eğmiş, hiç kımıldamadan duruyordu. Serin kanlı bir hali vardı. Daha doğrusu anası önce öyle sandı. Ama sonradan oğlunun iki yana sarkmış ellerinin nasıl titrediğini gördü. O zaman ana içini çekti. Aklına kendi kocası geldi. Gelin koltuğunun perdeleri ardından gizlice nasıl bakmıştı da erkeğin güzelliğini, her yanının, her duruşunun göze hoş geldiğini görünce nasıl sevinçten yüreği ağzına gelmişti. Doğrusu kendi erkeğinin damatlığı oğlunun bugünkü damatlığından çok daha güzeldi. Ana şu anda dünyada kendi erkeğinden daha güzel erkek görmemiş olduğunu düşündü. Gel gelelim şöyle hayal meyal taslanmaktan başka şeye vakit bulamadan düğün alayının öncüleri geldi. Küçük gelinlik meyve sepetleri kendisinin kız evine göndermiş olduğu horoz ve geleneğe göre kız evinin bu horozun yanına katarak gönderdikleri tavuk. Bunlardan sonra gelin koltuğu getirilip damat evinin kapısı önüne kondu. Yengeyle fitne karı, daha birkaç yaşlı kadın gelini elinden tutarak dışarı çekmeye çalıştılar. Gelin de gelinliğine yaraşır biçimde nazlandı. Sonunda taht revandan çıktı ama iyice utanarak, çekinerek. Gözleri yerdeydi. Bir kere bile başını kaldırıp iki yanına bakmadan damat evine girdi. O zaman ana emme oğlunun evine girdi. O tarafların geleneğince kaynananın gelinine ilk baştan görünmesi doğru sayılmaz. Sonra gelin kaynanasından korkmaz denirdi. Böylece ana akşama değin yengenin evinde kaldı. Ama kapı dibinde duruyordu ki gelin için söylenenleri duyabilsin. Kimi iyi dürüst görünüşlü bir kız diyordu. Kimi elinden iyi dikiş gelirmiş diyorlar. Eğer şu ayağındaki çarıkları da kendi yaptıysa parmakları gerçekten hünerli demektir diye fikir yürütüyordu. Kadınlardan bazıları gidip kızın al gelinliğine dokunmaktan çekinmiyorlardı. Hatta ceketini kaldırıp içine giydiklerine bile bakıyorlardı. Kızın giysileri baştan aşağı iyi ve düzgün dikilmişti. İnce kumaş parçalarını bükerek yapılan düğmeleri düzgün ve sımsıkıydı. Kadınlar hemen koşup anaya müjdelediler. Vallahi hünerli iyi bir kız kadın kardeş, eli yüzü de düzgün. Beri taraftan erkeklerin arasında ileri geri laf edenler vardı. Bir tanesi, inan olsun bana kalırsa pek zayıf, pek soluk benizli, dedi. Bir başkası, öyle ama birader, birkaç aya kalmaz zayıflığının çaresi bulunur, diye cevap verdi. Kız kısmını şişmanlatmak için erkek milleti bire birdir. Ve bütün gün bu şen şakrak açık saçık lafların arasından gelin kız hanım hanımcık adımlarla geçerek yeni evine girdi ve böylece evlendi. Şimdi ana yıllardan beri yatmış olduğu yatağı bırakmak zorundaydı gayri. Akşam olunca yatakları gelinlerin yapması o dolaylarda adetti. O gece gelin kız ana için perdenin arkasındaki bir zamanlar koca karının yatmış olduğu yer yatağını hazırladı. Gör kız için de onun yanında bir yatak serdi. Küçük oğlansa eve geldiği zamanlar mutfakta yatacaktı. İşte böyle evin asıl yatağında şimdi büyük oğlanla karısı yatacaklardı. Kendisiyle erkeğine ait olan yeri bu yeni karı kocaya bırakmak anaya kolay gelmedi. Geceliğin ihtiyar kaynananın yatağında yatarken kendisi de çok ihtiyarlamış gibi geliyordu. Gündüzleri eskisi gibi olabiliyordu. Elinden iş eksik değildi. Dili de buyruk verip yanlış bulmaya yatkındı. Gel gör ki gece olunca ihtiyarlayıveriyordu. Çok zaman uykusundan uyanıyor da oğluyla gelini olduğuna inanamayacağı geliyordu. Böyle zamanlarda kendi kendine şaşkın şaşkın düşünüyordu. Ben gelin geldiğim zaman bu evde ana olan o ihtiyar da herhalde benim şimdiki durumuma düşmüştü o zaman. Ben gelin olup geldim, onu yatağından çıkarıp o yatakta onun oğluyla yattım. Şimdi de aynı yatakta bir başka kız benim oğlumla yatıyor işte. Ne kadar tuhaftı, ne sonu gelmez şey. Bu gizli tekerleğin dönüşü, bu sonsuz zincirin halka halka birbirine geçerek çevrilip duruşu. Bunu hayal meyal düşünmek bile sersemletiyordu anayı. Çünkü o kendinden önce gelip geçmiş şeylerin anlamı üzerinde düşünen kimselerden değildi. Olup bitenleri olduğu gibi kabul etmesini bilirdi ancak. Bununla birlikte oğlunun evlendiği günden sonra ana kendi gözünden düştü biraz. Atça ailenin büyüğüydü gerçi. Herkesten üstün sayılıyor. Evin hanımı diye biliniyordu ama kendi gözünde kendisi en üstün değildi artık. Ana oğlunun karısına dikkat ediyordu. Saygılıydı gelin. Her tanrının günü kaynanasının önünde boyun büküp eğilmekten geri kalmıyordu. O kadar ki sonunda ana gına getirip "Yeter gayri!" diye bağırdı. Yine de gelinine kusur bulamıyordu. Sonunda gelin kızın bu kusurluğu bir kusur oldu çıktı ve ana kendi kendine "Adam sende elbet bir gizli noksanı vardır ama şimdilik gözüme çarpmıyor." diye düşünmeye başladı. Çünkü gelin kız başka kızlar gibi kendini hemen ortaya vuruveren cinsten değildi. Titizdi, gayretliydi. Yaptığı işi düzgün yapıyordu ve eline de çabuktu. Başka işleri bitirdiği zaman oturup kocasının dikişlerini dikiyordu. Her şeyde kendine göre dikkatli, özenli bir çalışması vardı. Dünyada hiçbir kadının iş yapma tarzı başkasına benzemez. Ana bunu bilmiyordu. Kendisi ne yollu iş görürse bütün diğer kadınlar da o yollu iş görür sanmıştı. Ama yok, bu gelin kızın iş yapma çalışma yolu bambaşka, kendine göre bir yol. Mesela ana gelin kızın pirince koyduğu suyu fazla görüyor, pirinci kendi pişirdiğinden, kendi sevdiğinden daha lapa buluyordu. Bunu gelin kıza da söylemişti ama gelin kız o renksiz dudaklarını sımsıkı büzüp "Ben pirinci hep böyle pişiririm." demiş, yolunu değiştirmemişti. Her işte böyleydi. Evin işleyişindeki birçok şeyleri kendi zevkine göre değiştiriyordu. Birdenbire değil, diretip parlaması da yoktu. Usul usul, sakına sakına, yavaş yavaş gidiyor ve anaya öfkelenme fırsatı vermiyordu. Başka bir şey daha vardı. Gelin kız geceleyin yattığı yerde hayvan kokusunu sevmiyordu. Bundan yakınmıştı. Ama anaya değil, oğluna. O da daha kış sona ermeden evlerine bir göz daha oda eklemek için işe koyulmuştu. Karı koca yataklarını oraya taşıyıp artık yalnız yatacaklardı. Ana önceleri kör kızına gelinine kızmayacağına söylemişti. Hemen kızıp öfkelenmek gerçekten kolay değildi. Çünkü genç kadın hem çalışkan hem becerikliydi. "Şu iş yanlış olmuş ya da bu işi kötü yapmışsın" demek pek zordu. Bununla birlikte gelinin bazı yaptıklarından, bazı tutumlarından ana yine de nefret ediyordu. En fazla nefret ettiği şey lapalaşmış pirinçti. Ana bu yüzden sık sık öfkeleniyordu. Sonunda sızıltısını dışarıda vurdu. "Bu lapa doyurmuyor beni bir türlü, doyurmuyor" demişti. Dişe gelir yanı yoktu bunu sulu şeyin. Karnımdan yel gelip geçiyor gibi. Şöyle oturaklı aşk gibi doldurmuyor. Gelinin oralı bile olmadığını görünce bir gün gizliden tarlaya iş işleyen büyük oğlunun yanına gitti. "Oğul, söylesene karına, pirinç aşını daha susuz, daha diri pişirsin biraz. Ben seni pirinci öyle sever sanırdım," dedi. Oğlan işini bıraktı o zaman. Bir an belinin üstüne yaslanıp durdu. Her zamanki o serin kanlı tavrıyla "Ben hoşnudum, pek iyi pişiriyor," diye cevap verdi. Bunun üzerine ana öfkesinin kabardığını duydu. "Pirinci eskiden öyle sevmezdin işte," dedi. "Demek gayri benden ayrılıp ona bağlandın kendini. Ona bu kadar kapılıp anana karşı gelmek ayıp değil mi?" O zaman genç erkek yüzü kıpkırmızı kesilerek yalnızca "Ben ondan hoşnudum," diye cevap verdi. Yine bel bellemeye başladı. O günden sonra ana büyük oğluyla gelininin eve sahip olduklarını anladı. Gerçi büyük oğlan anasını hor görür filan değildi ve her zamanki gibi çalışıp duruyordu. Para idaresini eline almıştı ama har vurup harman savurduğu da yoktu. Karısı da para harcayıcılardan değildi. Karı koca pek tutumluydular. Gel gelelim karı kocaydı onlar. Bu ev onların evi. Bu tarla onların tarlasıydı. Ve onların gözlerinde ana, evin içindeki bir ihtiyar kadından başka bir şey değildi. Gerçi ana tarladan, tohumdan bunca yılda yaptığı için iyi bildiği toprak işlerinden söz açtığı zaman büyük oğlanla karısı bırakıyorlardı onu, konuşsun. Yine de ana konuşup sustuğu vakit seziyordu ki konuşması hiç konuşmamasıyla birdi. Çünkü karı koca her işi kendi bildikleri gibi yapıp gidiyorlardı. Ve anaya öyle geliyordu ki kendisi bir hiçti gayri. Bütün görüp geçirdikleri, bütün bilip öğrendikleri bir hiç yerindeydi. Bir zamanlar kendinin olan bu evin içerisinde. Bunlara boyun eğmek doğrusu pek acıydı. Yeni oda yapılıp da karı koca oraya geçtikleri vakit ana yanı başında yatan kızına "Ömrümde böyle çıt kırıldım görmedim. Tertemiz hayvan kokusu sanki zehirmiş." diye dert yandı. "Kalıbımı basarım ki o odayı bizden ayrı olsunlar diye yaptılar. Biz duymadan konuşabilsinler diye. Bana hiçbir şey danıştıkları yok gayri. Mesele hayvanlarda filan değil. Ağabeyin ona öyle bir tutkun ki utanılacak şey. Ne sen varsın gözünde, ne küçük kardeşin, hatta ne de ben. Bal gibi farkındayım." Kız cevap vermeyince ona sordu. "Sen de bu fikirde değil misin kızım? Dediğim doğru değil mi?" O zaman kız biraz duraladı. Sonra "Bir diyeceğim var ama diyemiyorum ana. Seni incitir diye korkuyorum." dedi. Ana "Diver evlat." diye cevap verdi. "Üzüntüye alıştım gayri." Kız da yavaş, hüzünlü bir sesle "Ana, bu kör halimle ne yapacaksın beni?" diye sordu. Ana eskiden beri kızının bu evde kendi yanında oturup duracağını doğal saymış, başka bir şey düşünmemişti. Onun için şimdi şaşkınlıkla "Ne demek istiyorsun kızım?" diye sordu. Kız da "Ağabeyimin karısı iyi kalpli değil demek istemiyorum." diye cevap verdi. "Hainliği yok ana. Yalnız bana kalırsa o sen beni tezelden evereceksin diye biliyor. Başka türlüsünü aklından geçirmiyor. Daha geçen gün duydum. Küçük kardeşime soruyordu. Ben sözlü müyüm diye. O da değil deyince ağabeyimin karısı şaştı kaldı. Bu yaşta kız kaynana evine gerek." dedi. "Ama senin gözlerin kör be evladım. Kör kızları evermesi kolay değil." Kız yumuşak tavırla "Biliyorum." diye cevap verdi. Biraz sonra tekrar konuşmaya başladı. Bu sefer ağzı kupkuru kesilmiş de nefesi boğazına yakıyormuşçasına konuşuyordu. "Ama sen de bilirsin, benim elimden gelen çok iş var ana. Belki pek fukara bir adam bulunur, dul bir adam filan. Ağırlık filan istemediğimi bilirse belki benim yaptığım hizmete razı olacak. Çok fukara bir adam çıkar. O vakit ben de kendi evimi bilirim. Sen elimizden çıktığın zaman da bana sahip olacak biri olur ortada. Anacığım, yengemin beni istediğini hiç sanmıyorum." Gel gelelim ana hırslanarak direndi. "Ben seni böyle esir gibi bir başka adamın evine göndermem evlat. Fukarayız gerçi ama sana yetecek kadar ekmek bulunur elbet. Dul adam deyip geçme. En çetin, en arzulu kocalar çoğu zaman dullardan çıkar. Çocuğum, hadi sen uyu şimdi. Kafanı yorma bunlarla. Hamdolsun daha gücüm kuvvetim yerinde. Önümde yıllar var. Ağabeyin de seni eskiden beri hoş tutmuştur. Ta çocukluğundan beri." Kız içini çekerek "O zamanlar evlenmemişti henüz." diye cevap verdi. Başka da söz etmedi ve uyur gibi yaptı. Her gece derin ve dalgın uyuduğu halde o gece anayı bir an uyku tutmadı. Yattığı yerden koyu koyu düşündü. Kızının haklı olup olmadığını anlamak için olup bitenleri birer birer gözünün önünden geçirdi. Gerçi bahane bulacak bir tek belirli bir şey yoktu ama yine de gelin kızın sıcak kanlı olmadığı ortadaydı. Yok yok, gelin kız ne kocasının küçük oğlan kardeşine ne de kör gözlü kız kardeşine karşı candan ve yakın davranmıştı. Ananın çekecek bir çilesi daha varmış.